Ayrım 19, Shogun, James Clavell, sayfa 248. 30. Blackthorn bahçede bekliyordu. Toranaga'nın vermiş olduğu kahverengi kimonoyu giymiş ve kılıçlarını da beline takmıştı. Tabancası kuşağın içinde gizliydi. Fujiko'nun ve daha sonra hizmetçilerin anlattıklarından Buntaro'yu resmi şekilde karşılaması gerektiğini anlamıştı. Çünkü Buntaro önemli bir general ve Hatamoto'ydu. Onun için hemen yıkanıp üstünü değiştirmiş ve hazırlanan yere gitmişti. Kocası döneli beri Mariko da değişmişti. Neşesi ve canlılığı kalmamışa benziyordu. Blackthorn onun adamdan hoşlanmadığını biliyordu. Onun ölmesini mi istiyordum diye düşündü. Hayır, o halde neden silahı kuşağıma sakladım? Kendimi suçlu mu hissediyorum? Mariko'yla yattığımı sandım. Bu da onunla yatmak anlamına gelmez mi? Mariko'nun evden bahçeye çıktığını gördü. İri yarı Buntaro'nun peşi sıra giden kadın tıpkı porselenden yapılmış bir minyatüre benziyordu. Fujiko ve hizmetçiler de onun yanındaydı. Blackthorn eğilip selam verdi. Yokoso aide kudesareta Buntaro-san. Evime hoş geldiniz Buntaro-san. Hepsi eğildi. Buntaro ve Mariko onun karşısındaki yastıklara oturdular. Fujiko da adamın arkasındaki yastığa geçti. Uşakla hizmetçi çay ve sake getirdiler. Buntaro da Blackthorn'da sake istediler.
Domo Anjin-san, ikaga desuka.
İkaga desuka? Buntaro iyi dedi, Japoncayı çok güzel konuşmaya başlamışsınız. Fakat kısa süre sonra Blackthorn adamın sözlerini anlamamaya başladı. Buntaro hızlı hızlı konuşuyordu ve sesi de boğuktu.
Affedersiniz Mariko-san, anlayamadım.
Kocam Osaka'dan kaçtığımız gece kürekle kendisine yardıma çalıştığınız için teşekkür ediyor.
Bir şey değil, kocanız bir zarar görmeden kaçtığı için çok memnun oldum. Buradaki alayın başına geçeceğine çok sevindim. Tabii kendisinin burada kalmasından da çok memnun olacağım.
Doğumu Anjin-san, kocam saldırı planını pek beğenmiş. Fakat kendisi daima ok ve yayını taşıyacağını, bunlarla tüfekten daha hızlı ve daha kolaylıkla öldürebileceğini söylüyor.
Yarın isterse kendisiyle düello yapabilirim. Bakalım hoşuna gidecek mi?
Özür dilerim Anjin-san ama kaybedersiniz. Bunu denememenizi öğütleyebilir miyim?
Blackthorn adamın kendisine ve Mariko'ya baktığını görmüştü.
Teşekkür ederim Mariko-san. Onun ok atmasını görmeyi istediğimi söyleyin.
Kocam ok atmasını bilip bilmediğinizi soruyor.
Evet ama iyi okçu değilim. Avrupa'da bunun zamanı geçti. Sadece kurgulu oklar kaldı.
Bunun üzerine Buntaro karısı aracılığıyla onu uzun uzun sorguya çekti. Sonunda Mariko,
Buntaro-sama yarın adam yollarsa onlara bu kurgulu okları nasıl yapacaklarını gösterip göstermeyeceğinizi soruyor dedi.
Bunun için katran gerekli. Katranı nereden bulabiliriz?
Bilmiyorum.
Mariko ona katran konusunda türlü şeyler sorduktan sonra kocasıyla konuştu.
Buntaro-sama bunu Lord Toranaga ile konuşacağını söylüyor. Belki Kuanto'da bir yerde katran vardır.
Akşam yemeğinde de savaşlardan konuştular. Buntaro İngiliz'e girmiş olduğu savaşları soruyordu. Bir yandan da büyük bir dikkatle onu süzmekteydi. Ayrıca Buntaro adetlere uyarak sakeyi ve çorbayı içerken ağzını şapırdatıyordu. Bu da Blackthorn'un sinirlerine dokunmaya başlamıştı. Mariko kocasıyla neşeli neşeli konuşuyordu ama adam sadece homurdanarak cevap vermekteydi. Fujiko da Buntaro'yu memnun etmek için konuşuyordu. Blackthorn bu istenmeyen konuğa dayanması gerektiğini çok iyi biliyordu.
Blackthorn, Buntaro-sama'ya söyleyin lütfen dedi. Ülkemde onur konuklarına kadeh kaldırırlar. Zorla gülümseyerek sake fincanını kaldırdı. Uzun ömür ve mutluluk dilerim.
Buntaro Mariko'nun anlattıklarını dinledi. Sonra başını sallayıp fincanını kaldırarak dişlerini sıktı ve güldü. Sakeyi de bir yudumda içti.
Blackthorn arka arkaya kadeh kaldırıyordu artık. Fakat beşinci sefer Buntaro içmedi. Dolu fincanı bırakarak küçük gözlerini Blackthorn'a dikti. Sonra dışarıda birine seslendi. Hemen ara kapı yana kaydı ve beklemekte olan muhafızı ona kocaman yayıyla ok torbasını verdi. Buntaro bunları alarak Blackthorn'a adeta şiddetle bir şeyler söyledi.
Kocam ok atmasını görmeyi istediğinizi söyledi Anjin-san. Kendisi yarının çok uzakta olduğunu düşünüyor. Şimdi zaman uygunmuş.
Evinizin bahçe kapısı Anjin-san. Orada hangi direği seçiyorsunuz?
Blackthorn anlayamıyorum diye mırıldandı. Bahçe kapısı en az 30 metre uzaktaydı. Hem sağ taraftaki yağlı kağıt kaplı kapı yüzünden o taraf hiç gözükmüyordu.
Kadın telaşlıydı. Sağ direk mi sol direk mi?
Blackthorn adeta büyülenmişti. Soldaki direk.
Mariko Hidari dedi.
Buntaro hemen yaya bir ok taktı ve yerinden kalkmadan yayı gererek oku gözü hizasına getirdi. Sonra büyük bir incelikle yayı çekti. Ok Mariko'nun yüzüne doğru geldi. Gerçekten hafifçe saçlarına dokundu ve kağıttan duvarı delerek gözden kayboldu. Daha ilki havada uçarken ikinci ok yaya takıldı. Bunu bir diğeri izledi. Her ok Mariko'yu delecek gibi fırlıyor ve geçiyordu. Kadın her zamanki gibi sakin ve hareketsiz oturmaktaydı. Dördüncü ve sonuncu ok da gözden kayboldu. Buntaro içini çekerek kendini topladı, yayını dizlerine dayadı. Mariko ve Fujiko rahat birer soluk alarak adamı övdüler. Buntaro başını salladı ve hafifçe eğilip selam verdi. Sonra hepsi Blackthorn'a baktılar. İngiliz adeta büyülü bir şey gördüğünün farkındaydı. Bütün oklar kağıttaki aynı delikten çıkmıştı.
''Kocam gidip bakmanızı rica ediyor.''
Blackthorn heyecanını yenmeye çalıştı. Buna gerek yok, okların hedefi bulduğundan eminim.
Kocam emin olmanızı istiyor. Lütfen Anjinsan, kendisine şeref vereceksiniz.
Peki, lütfen kocanızı seyretmekten büyük zevk aldığımı söyler misiniz? Kadın sözleri tekrarlayınca Buntaro resmi bir tavırla eğildi.
Kocam tek başınıza gidip oklara bakmanızı rica ediyor.
Neden?
Vuruysa bunu göreceksiniz. Ama oklar hedefi bulmamışsa bunu da yalnız görmelisiniz. Böylece ne siz ne de o utanır.
Ya vuramamışsa?
Buna olanak yok. Fakat bizim törelerimize göre böyle olanaksız koşullar altında önemli olanı okçunun hedefi vurması değil, hareketlerinin zarifliği, oturarak yay çekmesi ve kaybetme ya da kazanma konusundaki kayıtsızlığıdır.
Oklar sol taraftaki direğin ortasına birer santim arayla saplanmıştı. Blackthorn eve bakınca 30 metre ötedeki kağıt duvardaki delikten sızan ışığı gördü. Böyle vurmak olanaksız diye düşündü. Buntaro oturduğu yerden ne bahçeyi ne kapıyı görebiliyordu. Hem gece de kapkaranlık, bir eliyle bir oku yerinden çıkarmaya çalıştı ama çelik iyice derine gömülmüştü. O sırada muhafız da kendisini seyrediyordu. Muhafız yardım etmeye kalktı ama Blackthorn reddederek eve döndü.
Mariko-san, lütfen resmi metresime söyleyin. O okların daima o direkte kalmasını istiyorum. Böylece her zaman usta bir okçuyu anacağım. Böyle ok atma hiç görmedim.
Buntaro'nun önünde eğildi.
Teşekkür ederim Anjinsan.
Kadın sözleri aktarınca Buntaro da bu iltifattan dolayı teşekkür etti. Blackthorn sake diye emir verdi. Sürekli içiyorlardı. Buntaro artık aldırmadan durmadan fincanını kaldırıyordu. Bu ara Mariko'nun kocasına bir şeyler söylediğini gördü. Sonra samurayın yüzü tiksintiyle allak bullak oldu. Blackthorn gözlerini kaçırana kadar da adam onun baktığını sezdi. Dayanamayarak kadına ''Nesi var?'' diye sordu. ''Ne söylüyor?''
''Oh affedersiniz Anjinsan, kocam karınızı ve resmi metresinizi soruyordu.'' Kendisi Osaka'dan ayrıldığımızdan beri neler olduğunu anlamak istiyor.
Birden sesinin tonu değişti.
Sizinle ve düşüncelerinizle çok ilgileniyor.
Ben de kocanızla ve düşünceleriyle çok ilgileniyorum. Sizinle nasıl tanıştı, ne zaman evlendiniz?
Buntaro sert sert bir şeyler söyleyerek sözlerini kesti.
Mariko hemen İngiliz'in sözlerini çevirdi. Buntaro uzanıp iki çay fincanına sake doldurdu ve birini Blackthorn'a uzattı. Küçük fincanları kaldırmaları için de kadınlara işaret etti. Mariko oradan başka çay fincanları alarak doldurdu. Birini Fujiko'ya verdi, iki kadın içkilerini yudumladılar. Buntaro yine homurdanarak konuştu. Mariko'nun gülüşü yüzünde dondu. Fujiko da rahatsız olduğunu göstermemeye çalışıyordu.
Buntaro birden ''İmah!'' diye emretti.
Fujiko telaşla araya girecek oldu ama adam bir bakışla onu susturdu.
Fujiko ''Gomen nasai!'' diye fısıldayarak özür diledi. ''Dozo gomen nasai!''
''Ne dedi Mariko-san?''
Fakat kadın Blackthorn'u duymamışa benziyordu.
''Dozo gomen nasai, Buntaro-sama!''
Kocasının yüzü kıpkırmızı oldu. ''İmah!''
''Affedersiniz Anjinsan ama kocam sorularınıza cevap vermemi emretti. Yani size kendimden söz edeceğim. Kendisine aile meselelerinin gece geç vakit konuşulmasının uygun olmayacağını söyledim.
Fakat buyruk verdi. Lütfen sabırlı olun.
Sake'den bir yudum aldı. Saçlarını tepesine toplamıştı. Fakat yüzüne bıraktığı birkaç perçem Fujiko'nun yelpazesi yüzünden hafif hafif sallanıyordu. Sonra Sake'yi bitirip fincanı bıraktı.
Benim kızlık adım Akechi'dir. Ben katil Lord Akechi Jinsai'nin kızıyım. Babam hainlik ederek Lord'u olan diktatör Goroda'yı öldürdü.
Aman tanrım, bunu neden yaptı?
Neden ne olursa olsun yeterli sayılamazdı. Babam dünyanın en kötü suçunu işledi. Böylece kanım kirlendi. Oğlumun kanı da öyle.
Peki böyle büyük bir lord öldürüldükten sonra sizi nasıl sağ bıraktılar?
Kocam bana onur verdi.
Buntaro yine aksi aksi konuştu ve kadın özür dileyerek Blackthorn'un sorduğu şeyi aktardı. Buntaro aşağılayıcı bir tavırla elini sallayarak devam etmesini işaret etti.
Genç kadın aynı yumuşak ve nazik tavırla konuştu. Kocam beni uzaklaştırarak onur verdi. Seppuku yapmak için yalvardım ama benden bu hakkı esirgedi. Seppuku'ya sadece o veya Lord Toranaga izin verebilir. O hainliğin yıl dönümlerinde daima bu izni istiyorum. Fakat kocam akıllı olduğu için bunu hep reddediyor. Kocam her gün, her an bana şeref veriyor Anjinsan. Onun yerinde olsaydım benim kadar aşağılık biriyle konuşmazdım bile.
Osaka'dan kaçarlarken kadının söylediklerini anımsadı Blackthorn. Demek bu yüzden, bu felaket yüzünden ailede sizden başkası kalmadı.
Hay Anjinsan, onlar için bu bir felaket olmadı. Babam ve ailesi sonradan Taiko olan General Nakamura tarafından dağda sıkıştırıldılar. Fakat babam onlara yardım edecek vakti buldu. 4 ağabeyim, 3 kız kardeşim, annem. Annem ve babamın 2 resmi metresi. Babam onların ölümlerine yardım etti. Sonra kendisi seppuku yaptı. Çünkü babam samuraydı. Hepsi de samuraydı. Hepsi cesaretle babamın önünde diz çöktüler. Babam teker teker onları öldürdü. Hepsi de şerefleriyle öldüler. Babamın 2 kardeşi ve 1 dayım da bu hainliğe karışmışlardı. Onlar da dağda sarıldılar. Onlar da şerefleriyle öldü. Düşmanın nefretini ve tiksintisini uyandıracak bir Akechi kalmadı. Sadece ben. Beni affedin Anjinsan. Asıl düşmanlar babam, amcalarım ve dayımdı. Bu düşmanlardan sadece ben kaldım. O korkunç hainliğin canlı bir tanığıyım. O zaman Kyoto'da oturuyorduk. Babam öldüğü sırada da oradaydım. Babamın baş kaldırması ve hainliği sadece 13 gün sürdü. Fakat o adalarda insanlar yaşadıkça Akechi adı lanetle anılacaktır.
Bu iş olduğu zaman kaç yıllık evliydiniz?
Evleneli sadece 2 ay ve 3 gün olmuştu Anjinsan.
Demek 15 yaşındaydınız.
Evet, kocam gereken şekilde beni boşamaya veya atmaya yanaşmayarak şereflendirdi. Beni kuzeyde bir köye gönderdiler. Shonai eyaletindeki o köy çok soğuktu Anjinsan.
Orada ne kadar kaldınız?
8 yıl. Bu aşağı yukarı 16 yıl önceki bir olay Anjinsan.
Buntaro sert bir sesle onun sözünü kesti.
Beni affedin Anjinsan. Kocam bir hainin kızı olduğumu söylememi yeterli buluyor. Uzun anlatmalara gerek olmadığını belirtiyor. Lütfen kocamın kabalığını bağışlayın ve yerin kulağı olduğunu söylediğimi de unutmayın. Şimdi kocam buradan gitmemi emretti. O buradan ayrılana veya sızana kadar siz yerinizden kalkmazsınız. Sakın onun işine karışmayın.
Fujiko'yu selamladı. Mariko Buntaro'ya da selam verdikten sonra gitti. Sadece parfümünün odaya sinmiş olan kokusu kaldı. Buntaro sake diyerek pis pis güldü. Fujiko hemen fincanları doldurdu. Kafası iyice karışan Blackthorn mırıldandı. Sağlığınıza. Bir saatten daha uzun süre Buntaro'nun şerefine içti. Başının döndüğünü hissediyordu. Sonunda Buntaro yere devrilerek kırılan çay fincanlarının arasında sızıp kaldı. Muhafız Mariko ile gelerek efendisini kaldırdı ve hizmetkarların da yardımıyla Buntaro'yu Mariko'nun odasına götürdüler. Fujiko Blackthorn'a bakıyordu. Hizmetçiler gelip ortalığı toparlarken Blackthorn da sendeleye sendeleye verandaya çıktı. Resmi metresi de peşindeydi. Temiz hava içini yıkar gibi olmuştu. Verandaya oturarak karanlıklara baktı. Fujiko da gelip arkasında diz çöktü.
''Gomen nasai Anjinsan'' diye fısıldayarak evi işaret etti. ''Anlıyorsunuz değil mi?''
''Anlıyorum.'' Kadının korktuğunu sezerek şefkatle saçlarını okşadı.
''Arigato, arigato Anjinsama. Kadın teşekkür ediyordu. Blackthorn güçlükle Japonca sözleri bulabildi. Haydi artık yatın, ben yüzmeye gideceğim.
Hay Anjin Sama.
Kadın dönerek seslenince iki uşak koşarak geldiler. İkisi de iyi yüzme bilen genç köylülerdi. Blackthorn itiraz etmedi. O gece itirazın anlamsız olacağını biliyordu. Yarı sarhoş tepeden inerken hiç olmazsa onu sızdırdım diye söylendi. Bu gece kadının canını yakamaz.
Blackthorn bir saat yüzünce kendisine geldi. Geri döndüğünde Fujiko bir ibrik yeni demlenmiş çayla verandada onu bekliyordu. Adam biraz çay içtikten sonra odasına gitti ve hemen uyuyakaldı. Ama Buntaro'nun hiddetli sert sesiyle uyandı. Sağ eliyle daima şiltinin altında sakladığı tabancayı yakalamıştı. Birden uyandığı için kalbi deli gibi çarpıyordu. Buntaro sustu ve Mariko konuşmaya başladı. Blackthorn birkaç kelime duyabildi. Kadın nazik nazik rica ediyordu. Yalvardı, inleyip ağladığı yoktu. Her zamanki gibi nazikti. Yine Buntaro patladı.
Blackthorn dinlememeye çalıştı. Mariko işimize karışmayın demişti ve o akıllıydı. Kendisinin hiç hakkı yoktu. Bütün haklar Buntaro'ya verilmişti. Kadın bir gece yemekte Anjin-san demişti. Yerin kulağı vardır. Her yerde insanı dinleyen kulaklar bulunur. Bizlere çocukluğumuzdan itibaren kendi içimize gömülmemiz öğretilir. Ardında yaşadığımız aşılmaz duvarlar yaratmasını öğreniriz. Bunları yapmazsak çıldırır ve birbirimizi öldürürdük Anjin-san. Bizim gülüşümüz, nezaketimiz, törelerimiz, ilgimiz sizi aldatmasın. Biz kendi içimize kapanıp kaybolmayı arzu ederiz. Arkasına gizlendiğimiz şeylere de 8 katlı duvar deriz. Bu 8 katlı duvarı unutmayın.
Buntaro hiddetle tıslarken Blackthorn 8 katlı duvarı anımsamaya çalıştı. Bu kadını tanımıyorum. Aslında onun hakkında bir şey de bilmiyorum. Adamı da öyle. Tüfeklileri düşün, evini düşün. Toranaga'yı ve Omi'yi düşün.
Fakat indirilen tokat kafasında yankılandı. Sonra Mariko'nun sesi yansıdı. Bunu ikinci darbe izledi. Ve Blackthorn birden ayağa kalkarak kağıt kaplı kapıyı açtı. Muhafız Mariko'nun odasının önünde durmuş kendisine kötü kötü bakıyordu. Blackthorn samurayın üstüne atılmaya hazırlanırken koridorun sonundaki kapı açılarak saçları dağılmış uyku kimonosu giymiş Fujiko göründü. Yırtılan kumaşın sesi veya tokatın şaklaması onu hiç etkilememişe benziyordu. Muhafıza nezaketle selam verip iki erkeğin arasında durdu. Sonra Blackthorn'un önünde eğildi ve odasına dönmesi için işaret etti. İngiliz samurayın hücuma hazır olduğunu görmüştü ve silahında sadece bir kurşun vardı. Fujiko onun peşi sıra gelip kağıt kaplı kapıyı örttü ve korkuyla parmağını dudaklarına götürdü.
Blackthorn bir anda paralayabileceği ara duvara bakmaktaydı. Bir darbeyi izleyen inilti kanın başına çıkmasına yol açmıştı. Davranacak oldu.
Fujiko dehşetle titredi. İyiye!
Blackthorn onu yana doğru çekti ama kadın iyiye, iyiye diye yalvarıyordu. Sonra adama bir an beklemesini işaret ederek koştu ve uzun kılıcı tutup kınından çıkararak aldı. Artık efendisinin peşi sıra duvarı parçalayıp içeri girmeye hazırdı. O anda bir tokadın sesi yankılandı. Bunu sert sözler izledi ve odanın diğer kapısı açılarak onların göremediği Buntaro peşinde muhafızıyla uzaklaştı. Evde bir an sessizlik oldu. Bunu çarpan bahçe kapısının gürültüsü bozdu.
Blackthorn hemen kapıya koştu. Fujiko ona engel olmak istediyse de adam onu eliyle iterek yan odaya girdi.
Mariko hala odanın bir köşesinde diz çökmüş duruyordu. Yanağı mosmor olmuş, saçları karışmış, kimonosu parçalanmıştı. Kalça ve sırtında da çürük ve bereler vardı.
Blackthorn onu yerden kaldırmak için koştu. Fakat kadın bağırdı. ''Lütfen buradan gidin Anjin-san.''
Kadının ağzının köşesinden sızan kanı gören adam durdu.
''Aman tanrım, çok kötü durumda.''
''Size karışmamanızı söyledim, lütfen gidin.''
Sakin sesi gözlerindeki şiddeti yalanlıyordu. Sonra kapıda duran Fujiko'yu görerek bir şeyler söyledi. Fujiko itaatle Blackthorn'u kolundan tutup götürecek oldu ama adam onun elinden kurtuldu.
''Hayır, iyiye.''
''Mariko, burada olmanız rahatımı kaçırıyor ve beni utandırıyor.'' diye mırıldandı.
''Yardım etmek istiyorum, beni anlıyor musunuz?''
''Bu işe hakkınız olmadığının farkında değil misiniz? Bu bir erkekle karısı arasında özel bir kavga.''
''Ama size vurmaya hakkı yok.''
''Neden dinlemiyorsunuz Anjinsan? İsterse beni döverek öldürebilir, buna hakkı var ve keşke beni dövüp öldürse, buna razıyım. O zaman bu utanca katlanmama gerek kalmazdı. Bu utançla yaşamamın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Size söylediğimi duymadınız mı? Ben Akechi Jinsai'nin kızıyım.''
''Bunda ne suçunuz var? Siz bir şey yapmamışsınız ki.''
''Babamın kızıyım ve suçluyum.''
Mariko susacaktı ama başını kaldırıp erkeğin gözlerindeki merhamet, ilgi ve sevgiyi görünce dayanamadı.
''Bu gece suç bende oldu Anjinsan. İstediği gibi ağlayıp özür dileseydim, korkup büzülseydim, kendisine iltifatlar etseydim, arzuladığı gibi bacaklarımı ona açıp korkarmış gibi bir tavır takınsaydım, görevim olan bütün kadınca şeyleri yapsaydım, o elimde bir çocuk gibi olurdu. Fakat bunları yapamam.''
''Neden?''
''Böyle öç alıyorum. O hainlikten sonra beni sağ bıraktığı için öç alıyorum. Beni 8 yıl uzağa yollayıp sağ bıraktığı için. Hayata dönmemi emredip beni sağ bıraktığı için.''
Azapla oturarak yırtılmış kimonosuna sarılmaya çalıştı.
''Kendimi bir daha ona verecek değilim. Kendisini ilk gördüğüm an nefret etmekle birlikte bir zamanlar bunu isteyerek yapmıştım.''
''O halde neden onunla evlendiniz? Buradaki kadınların reddetme hakları olduğunu ve istemezlerse evlenmediklerini söylememiş miydiniz?''
''Lord Gorada ve babamı memnun etmek için onunla evlendim. O zaman çok gençtim ve Goroda'yı bilmiyordum. Ama gerçeği bilmek isterseniz söyleyeyim. Goroda kadar hain ve iğrenç bir insan daha doğmamıştır. O babamın hainliğe kalkmasına neden oldu. O olmasaydı şimdi hepimiz şerefimizle yaşayacaktık. Goroda'nın sonsuzluğa kadar cehennemde kalması için dua ediyorum.''
Can acısını gidermek için hafifçe kımıldadı.
''Kocamla aramızda nefretten başka hiçbir şey yok. Bu da bizim karmamız. Ölüme gitmeme izin vermesi onun için çok kolay olurdu.''
''Neden sizi bırakmıyor, boşamıyor ya da istediğinize razı olmuyor?''
''Çünkü o bir erkek.''
Can acısıyla yüzünü buruşturunca Blackthorn yere diz çöküp onu kollarına aldı. Kadın kendisine hakim olmaya çalışarak onu itti. Fujiko kapıda durmuş ifadesiz gözlerle bakıyordu. Mariko gözlerine giren saçları bitkin bir tavırla itti. Soru sorar gibi baktı adama. Neden Anjinsan'ın karmasına kavuşmasına engel oluyorum diye düşünüyordu. O bizim dünyamızdan değil. Buntaro kendisini kolaylıkla öldürebilir. Şimdiye kadar Toranaga sayesinde böyle korundu. Ya bu, Omi veya Buntaro küçük bir şey yüzünden sinirlenip onu öldürebilirler. Zaten buraya geldiğinden beri başımıza dert açtı, ne? Bildikleri de öyle. Naga haklı, Anjinsan susturulmazsa dünyamızı mahvedebilir. Ya Buntaro gerçeği öğrenirse, ya da Toranaga, yatmayı... İlk gece Fujiko sen çıldırdın mı demişti. Hayır, o halde neden hizmetçinin yerine geçiyorsun? Sake, eğlence ve merak yüzünden Fujiko-san. Mariko böylece gerçeği gizlemişti. Adamın kendisini heyecanlandırdığını, onu istediğini ve ömründe bir aşığı olmadığını söylememişti. Böylece adamın odasına gitmiş ve çok mutlu olmuştu. Bir gün önce gemi geldiğinde Fujiko ona gizlice, ''Kocanın sağ olduğunu bilseydin onun odasına gider miydin?'' diye sormuştu. Mariko da ''Hayır, ne münasebet?'' diye yalan söylemişti. ''Fakat şimdi Buntaro Sama'ya söyleyeceksin, ne? Yani Anjinsan'la yaptığını anlatacaksın değil mi? Bunu neden yapayım? Böyle bir planın olduğunu sanmıştım. Buntaro Sama'ya bunu uygun zamanda söylersen birden çok iddetlenir ve seni o anda öldürür. Böylece sen de arzuna kavuşmuş olursun.'' ''Hayır Fujiko-san, o beni asla öldürmez. Lord Toranaga'dan izin alırsa beni Eta'ya yollar ama beni öldürmez.'' ''Lütfen Buntaro-sama, durumdan şüphelenirse bana haber ver. Resmi metres olduğum için Anjinsan'ı korumak görevimdir.'' Blackthorn ondan korkmuyorum diye tekrarlıyordu.
''Biliyorum.'' Mariko gerçekten büyük acı çekiyordu. ''Fakat lütfen beni düşünerek ondan korkmaya çalışın.''
Blackthorn dönüp kapıya gitti. Buntaro kendisini köye giden yolun 100 metre ötesindeki açıklıkta bekliyordu. Muhafızı da yanındaydı. Blackthorn adamın gevşekçe tuttuğu yayı, belindeki kılıçlarını ve muhafızın kılıçlarını gördü. Buntaro hafif hafif sallanıyordu ve bu da ona biraz umut verdi. Belki adam iyi nişan alamazdı ve o arada kendisi ona sokulabilirdi.
Civarda siper alabileceği bir şey de yoktu. Blackthorn buna da aldırmayarak iki silahın emniyet mandallarını açıp ilerledi. O hiddeti arasında saklanmaya ne gerek var diye düşünüyordu. Aynı anda iki samuray karşısında dayanamayacağını ve o uzun menzilli oktan kaçamayacağını da biliyordu. Ayrıca onların işlerine karışmaya da hiç hakkı yoktu. Daha ateş edecek kadar yaklaşamadan Buntaro'nun yerlere kadar eğildiğini gördü. Muhafızı da onu taklit etti. Blackthorn bir tuzağa düşeceğini sezerek durdu. Buntaro'nun dizüstü çöküp yayını bir kenara bırakarak avuçlarını da toprağa dayadığını adeta bir düşte gibi gördü. Tıpkı lordunu selamlayan bir köylü gibi davranıyordu adam. Muhafızı da onu taklit etti. Blackthorn şaşkın şaşkın onlara yaklaştı. Gözlerinin kendisini kandırmadığından emindi. Yaklaştı ama Buntaro yerinden kımıldamadı. Geleneğe göre kendisinin de aynı şekilde yere yatarak karşılık vermesi gerekiyordu. Çünkü aşağı yukarı eşit sayılıyorlardı. Blackthorn iki tetiği de çekmeye hazırlanarak haykırdı. ''Ayağa kalk namussuz!'' Fakat Buntaro bir şey yapmadı. Öyle başını eğmiş, avuçlarını yere dayamış duruyordu. Kimonosunun sırtı terden sırılsıklamdı. Blackthorn, nanja dedi. Ne var? Sözü bundan daha hakaret dolu bir şekilde sorulamazdı. Buntaro'yu kızdırmak ve ayağa kalkmasını sağlamak istiyordu. Fakat Buntaro kızacak yerde pişmanlıkla bir şeyler mırıldanmaya başladı. Blackthorn da çaresiz elinde silahlarıyla diz çökmek zorunda kaldı. Buntaro hep aynı sözleri tekrarlıyor ve kendisinden af diliyordu. İngiliz'in hiddeti geçmeye başlamıştı. Çaresiz Japonca ziyanı yok dedi. Bir yandan da bazen samurayların özür diledikten sonra birden saldırdıklarını düşünüyordu. Fakat Buntaro'nun bütün amacının özür dilemek olduğunu da anladı. Buntaro sonunda başını kaldırıp ona baktı ve doğrulup oturdu.
Arigoto, arigoto Anjin-sama.
Bağışlandığı için teşekkür etmekteydi. Blackthorn o anda bunun nedenini düşünebildi. Hata moto olduğum için herhalde. Bir konuk olan Buntaro evimin ahengini bozdu. Evimde karısıyla açık açık kavga ederek bana da hakaret etmiş oldu. Onun için hatalı ve istese de istemese de özür dilemesi gerekti. Samuraylarda böyle özür dilemek zorunlu. Fakat adamın bu kadar içmesine ve sarhoş olmasına da ben yol açmadım mı? Blackthorn sake dedi. Shigata ganai, saka. Kabahatin sake'de olduğunu belirtmişti. Buntaro eğilerek ona tekrar teşekkür etti. Blackthorn da karşılık verdikten sonra yerden kalktı. Buntaro dönüp sendeleye sendeleye uzaklaştı. Blackthorn onların arkasından bakarken Buntaro'nun gerçekten gözüktüğü kadar sarhoş olup olmadığını düşünüyordu. Sonra evine doğru yürüdü. Fujiko yine verandada durmuş nazik nazik gülümsüyordu. Adam onu selamlarken kendi kendine ''Acaba şu anda kafandan neler geçiyor?'' dedi. Mariko'nun kapısı kapalıydı ve önünde de bir hizmetçi vardı.
''Mariko-san?''
''Evet Anjin-san.'' Beklediyse de kapı açılmadı. ''Nasılsınız?''
''İyiyim.'' Kadın bitkin bir sese devam etti.
''Fujiko-san, Yabu-san ve Lord Toranaga'ya bugün çevirmenlik yapamayacağımı, hastalandığımı bildiren bir haber yolladı.''
Bir doktora gözükmelisiniz.
Teşekkür ederim ama Suvo bana yeterli olur. Onu çağırttım. Sadece belimi incitmiştim. Bir şeyim yok. Benim için üzülmeyin.
Erkek kısa bir sessizlikten sonra Buntaro özür diledi dedi.
Evet, Fujiko bahçe kapısından seyretmiş. Kocamın özür dilemesini kabul ettiğiniz için size minnettarım. Beni de affedin. Böyle ahenginizi bozmamalıydık. Hele konuşmam büyük terbiyesizlik oldu. O kavgaya da ben yol açtım. Lütfen bağışlayın.
Birden dayanamayarak içtenlikle konuştu. Dayak yediğin için mi?
Kocama itaat etmeyi unuttuğum için, onun rahat rahat uyumasına yardımcı olmadığım için, kocama ve ev sahibime karşı görevlerimi yerine getiremediğim için.
Yapabileceğim bir şey yok mu?
Hayır, teşekkür ederim Anjin-san. Sadece bugün rahatsızım.
Fakat Blackthorn kadını tam 8 gün göremedi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 262.